Habercilerin İşleri 17. bölüme geldik. Bu bölümde Pavlos'la birlikte onun ikinci haber gezisine devam edeceğiz. 16. bölümde onun Avrupa'ya geçişini gördük. Bu geçiş gerçekten tarihi çok önemli ve devrim yaratan bir geçişti. Pavlos'un Avrupa'ya geçişiyle Avrupa iyi haberi duydu. İlkin Pavlos'la birlikte hiç de iyi karşılanmadığı Filipi kentine gitmiştik. Ama bütün olumsuzluklara rağmen o kentte küçük bir imanlı topluluğu doğmuştu. Filipililere mektubu incelediğimiz zaman görüyoruz ki diğer hiçbir inanlı topluluğu ya da inanlı grubu Pavlos'a bu kadar yakın olmamıştı. Amfipolis ve Apollonia'dan geçerek Selanik'e vardılar. Burada Yahudilerin bir sinagogu vardı diyor 1. ayet. Daha önce de dediğim gibi Pavlos gittiği kentteki insanlara İncil'i ulaştırırken ilkin o kentte varsa Yahudi sinagoguna gider ve orayı bir tür atlama taşı olarak kullanırdı. Bu yolla Pavlos kentteki dindar Yahudileri bulur, onlardan kimileri de tövbe ederek Rab İsa'ya gelirdi. Hiçbir zaman bunların hepsi tövbe etmez ama bazıları tövbe eden Yahudilerin genellikle çoğunluğu İsa'yı reddettiklerinden bu durum Pavlos'u müjdeyi duyurmak için uluslara gitmeye iterdi. Böylece uluslardan gelme bazı kimseler de Rab'be gelmiş olurdu. İşte hem Yahudilerden hem de uluslardan gelen insanlarca oluşturulan yerel bir inanlı topluluğu bu yolla ortaya çıkardı. Amfipolis kentine aynı zamanda 9 yollar adı verilir ki bu da kentin hem stratejik hem de ticari açıdan taşıdığı önemi dile getirirdi. Apollonia'da yine bu aynı Egnatia yolu üzerinde bulunan başka bir kentti. Selanik, Egnatia yolu üzerinde Apollonia kentinin yaklaşık 60 kilometre batısındaydı. Bir sahil kenti olan Selanik'ten denize 3 ırmak boşalıyordu. Aynı zamanda bir Roma kolonisi olan bu kent, o günlerdeki en önemli kentlerden biriydi. Sasander burayı İsa'dan önce 315'te yeniden kurmuştu. Sasander'in bu adı kente Büyük İskender'in kız kardeşi Selanik'in adından dolayı verdiği düşünülmektedir. Kentte bazı sıcak su kaynakları bulunduğundan kentin daha önceki adı Termo olarak biliniyordu. Sasander Büyük İskender'in komutanlarından biriydi ve o bölgenin yönetimini eline Büyük İskender'in ölümünden sonra geçirmişti. Pavlos'un yaşadığı dönemde ise kent bir Roma kolonisiydi. Pavlos her zaman yaptığı gibi yine onların toplantısına katıldı. 3 Şabat günü boyunca kutsal yazılar üzerinde kendileriyle tartıştı. Mesih'in işkence çekmesinin ve ölüler arasından dirilmesinin gerekli olduğunu kanıtlayan belgeleri apaçık önlerine serdi. İşte size bildirdiğim ise o Mesih'tir diyerek tanıklık etti diyor Habercilerin İşleri 17. bölüm 2 ve 3. ayetler. Pavlos burada da her zamanki geleneğine uyarak ilkin bir sinagoga giderek Yahudilerin toplantısına katılmıştı. 3 Şabat ya da Sept günü orada olduğunu okuduğumuzdan oraya geleli daha henüz bir ay bile olmamıştı. Bu sınırlı zaman içerisinde Pavlos İncil'i duyurmaya yönelik çalışmalar yapmıştı. Mesih'e iman eden bazı kimseler olmuş ve yerel bir topluluk oluşturulmuştu. Pavlos da onlara öğretiyor ve onları eğitiyordu. Bu kısa zaman içerisinde onlara kilisenin yukarı alınışı gibi kutsal yasaların büyük öğretişlerini bile öğretmişti. Bunu Pavlos'un yazdığı ilk mektup olan 1. Selanikliler mektubundan biliyoruz. Pavlos o kentte bir aylık kısa bir zamanda çok büyük hizmetler yapmıştı. Burada 3 Şabat günü diyor ama belki de biraz daha uzun bir zaman kalmış olabilir. Çünkü Selaniklilere yazılan mektupta böyle anlamlar da çıkabiliyor. Pavlos'un duyurduğu habere dikkat edin. Pavlos, eski antlaşmada belirtildiği kapsamda Mesih'in ölmesi ve ölümden dirilmesi gerektiğini kanıtlar sergileyerek onlara vaaz etmişti. Habercilerin İşleri kitabında Petrus ya da Pavlos tarafından verilip de içerisinde konunun özü olan Mesih'in ölümden dirilişinden söz edilmiş tek bir vaaz bulamazsınız. Onlar ne zaman vaaz ettilerse her zaman Mesih'in ölümden dirilişinden söz ettiler. Yahudilerden bazıları Tanrı'ya tapan Yunanlılardan büyük bir toplulukla kentin ileri gelen birçok kadını iman ederek Pavlos'la Silas'ın yanında yer aldı diyor 4. ayette. İçlerinden bazıları iman etmişti. Tanrı sözünü vaaz ettiğinizde bu tür iman edenler her zaman olur. Değerli dostum, havadan iman gelmiyor. Tanrı sözü söylendiği zaman bu söz yüreklere konuşuyor. Bu nedenle Tanrı'nın sözünü bildirmek, vaaz etmek çok çok önemlidir. İnsanların bazıları iman eder, bazıları da iman etmezler. İman edenler genelde azdır ama iman etmeyenler çoktur. Doktor Luka, kentin ileri gelen birçok kadını demekle kentte söz sahibi, etki sahibi çok sayıda kadının Rab'be geldiğini biraz vurgularcasına dile getirmektedir. Ne güzel değil mi? Çok sayıda kadın, üstelik kentin ileri gelen kadınları Rab'be gelmişti. Ne var ki Yahudiler bunu kıskandılar. Çarşı pazardan topladıkları bazı kötü adamlardan bir kalabalık oluşturdular ve kentte kargaşa çıkardılar. Yason'un evine saldırdılar. Onları dışarıya halkın önüne çıkarmak istiyorlardı. Bu kıskançlık değerli dostum acaba nereden kaynaklanıyor? Bunun en büyük nedeni Pavlos ile Silas'ın çok etkin bir şekilde çalışmasından kaynaklanıyor. İşin içerisinde çıkar vardır. Birçok zengin, saygıdeğer insanlar Rab'be geliyorlardı. Böylelikle Rab'be gelenler elbette bu insanlara ne maddi yönden katkı yaparlar ne de onlara saygı duyarlardı. İnsanlar Rab'be gelince onların işi haraptı. Bu adamlar gelir kaynaklarını yitiriyorlardı hem de saygınlıklarını. Ayrıca gerçekler aktarıldıkça bunların foyaları meydana çıkıyordu. Bunu da yapan Pavlos ve arkadaşlarıydı onlara göre. İşte insanın çıkarı söz konusu oldu mu yapmadığı kötülük kalmaz. İşin içerisinde ben olduğum zaman, benim çıkarım söz konusu olduğu zaman kıskançlık başlar kardeşim. Kıskançlık ise bir mikrop gibidir. İnsanı için için yiyip bitirir. Hem insanın içini hem de çevresini zehire boğar. Cehenneme dönüştürür. Bunun yanında da Pavlos'un daha önce kendi üyeleri olması bu din adamlarını daha çok çileden çıkarıyordu. Bu insanlar Pavlos ile Silas'ın Yason'un evinde kaldığını biliyorlardı. Bu nedenle evi basıp onları halkın önüne çıkarmak istiyorlardı. Bu bize başka bir gerçeği gösteriyor. İmanlı nerede olursa olsun her an saldırılar gelebilir. İmana yaraşan bir iş yaptığında bu diğer insanların hoşuna gitmeyebilir ve bu nedenle de baskı görebilirsin. Bunlar Yason ve bazı kardeşlere ne yapıyorlar? Pavlos'la Silas'ı bulamayınca Yason'la bazı kardeşleri yaka paça kent yöneticilerinin önüne sürüklediler. Avaz avaz bağırıyorlardı. Dünyayı alt üst eden bu insanlar şimdi de buraya geldiler. Bu adamlar sırf kardeşleri evlerine aldıkları için yaka paça edildiler. Burada başka ilginç bir söz daha söylüyorlar. Dünyayı alt üst eden adamlar. Şimdi düşünün bir kere bu insanlar sadece birkaç kişidir. Nasıl oluyor da dünyayı alt üst edebiliyorlardı? Mesih inancı bayatlamış Roma İmparatorluğu'nun içine işlediği zaman her yönden büyük bir devrim olmuştu. Bunun insanlar üzerindeki etkisi çok büyüktü. Bugün ise bu yönde bir devrim görmüyoruz kardeşim. Devrim daha çok şeytanın tarafında oluyor. İsa Mesih'e dönme ve Tanrı sözünü yayma yönündeki bu büyük devrimi yaşamıyoruz ne yazık ki. Bırakın müjdeyi yaymada devrim yaratmayı, bizim iman hayatımızda bile bu yaşanmıyor çoğu zaman. Dünyayı alt üst eden adamlar, 4 kişi. Ama Rab'be bağlı, Rab'be itaat eden 4 kişi gerçekten de bir devrim yarattılar. Yason onları evinde konuk etti. Bu insanların tümü Kaiser'in yasalarını çiğniyorlar. Başka bir kral vardır, onun adı da İsa'dır diyorlar. Bu sözleri dinleyen toplulukla kent yöneticileri çok sarsıldı. Yason'la öbür adamlardan gerekli kefilliği sağladıktan sonra onları bıraktılar diyor 7-9 ayetler. Unutmayalım ki bu kent bir Roma kolonisiydi ve Roma İmparatoru Kaiser'in verdiği talimatlara göre yönetiliyordu. Bu adamlar Yason'la diğer inanlıları serbest bırakmak için Yason'dan kefaret aldılar. Neydi bu kefillik? Para olabilir ama daha çok Pavlos'la Silas'ın bu kentten ayrılmalarına söz verdiler gibi geliyor bana. Herhalde bunu kendi canlarını kurtarmak için değil de daha çok kardeşleri korumak için yaptılar. Öyle gözüküyor ki Pavlos, Selanik'teki inanlılardan hiç de kolay ayrılmadı. Oldukça zor ayrıldığını 1. Selanikliler 2. bölüm 17-18'den anlıyoruz. Ama gitmek zorunda kalıyor. Gece bastırınca kardeşler Pavlos'la Silas'ı hemen Veria'ya gönderdiler. Pavlos'la Silas oraya varınca Yahudilerin sinagoguna girdiler. Bu kentteki insanlar akıllı kimselerdi. Bunlar kutsal yazıları araştırdıktan sonra Veria'da bir inanlı topluluğu ortaya çıktı. Bu kentteki toplulukla ilgili daha fazla şeyler bilmiyoruz. En güzeli, en etkin inanlı topluluğunun baskı ve zulmün en ağır olduğu yerlerde ortaya çıkmış olması gerçekten çok ilginç bir gerçektir. Bugünkü sorunlardan birisi de imanlılar topluluğunun elem ve zulüm görmüyor olmasıdır, özellikle Batı dünyasında. Böylece aralarından birçoğu iman etti. Saygı değer Yunanlı kadınlarla önemli sayıda erkek de onların yanı sıra iman etti. Selanik'te yaşayan Yahudiler Tanrı sözünün Pavlos aracılığıyla bu kez Veria'da bildirildiğini duyunca oraya da yetişip toplulukları alt üst ederek karıştırdılar. Kardeşler Pavlos'u hemen denize giden yola götürdüler. Ama Silas'la Timoteos orada kaldı diyor Habercilerin İşleri 17-12-14 ayetlerde. Evet değerli dostum, bu ayetlerde de yine birçoklarının Rab'be iman ettiklerini görüyoruz. İman edenlerin sayısı oldukça kalabalıktı. Yahudiler Pavlos'un peşinden gidiyorlar. Nerede Rab bir iş görse hemen oraya bu insanlar damlayıp bu işi bozmaya çalışıyorlar. Bu savaş aslında fiziksellikten daha çok ruhsaldır. Rab'bin iş gördüğü yürekte, toplulukta bunu çekemeyen iblis, şeytan bunu bozmaya çalışmaktadır. Çoğu zaman da içte kargaşa yaratarak bunu bozmaya çalışır. Yahudiler Tanrı sözüne sahip olan, Tanrı tarafından seçilen halktır ama Tanrı işine engel olmaya çalışan işte bu halktır. Bugün de topluluk içten aldığı yarayla yıkılır. İblis her zaman bizim aklımızı, düşüncemizi, yüreğimizi herhangi bir yolla bir kardeşe karşı zehirlemeye başlar. Bazen çok küçük bir dedikoduyla, ufak bir sevgisizlikle, bir alınganlıkla başlar. Hayır, buna yüreğimizde yer vermeyelim. Hiçbir şekilde içten yaralanmaya izin vermeyelim. Böyle bir düşünce geldiği zaman hayır, İblis Rabbin bedenini yaralamak, birliği, sevgiyi bozmak istiyor. Buna izin veremem diye uyanık olmak gerekir. Pavlos kendisinden çok kardeşleri düşünüyor. Selanik'te kalan kardeşler yalnızdır, tehlike içerisindedir. Eğitimden, çobandan yoksundular. Bu kardeşler için orada kalma olanağı vardır ve Pavlos bu kardeşleri oradaki kardeşler yararına orada bırakıyor ve yalnız başına yolculuk ediyor. Pavlos'u götürenler kendisini Atina'ya kadar ulaştırdılar. Silas ile Timoteos hemen yanına gelmeleri için Pavlos'tan buyruk aldıktan sonra ondan ayrıldılar diyor 15. ayette. Pavlos bu kez Atina'ya gitmişti. Silas ile Timoteos Atina'da onunla daha sonra buluşacaktı. Pavlos Atina'da Silas ile Timoteos'u beklerken kentin bir uçtan öbür uca yalancı tanrılar yatağı olduğunu görünce ruhu çok tedirgin oldu diyor 16. ayette. Atina dünyanın o günkü kültür merkeziydi. Atina dendiğinde akla ilk gelen şey kültürdür. Ama aynı zamanda kent sayısız putlarla doluyken putperestlik kentte çok yaygın bir inançtı. Sinagogda Yahudilerle ve Tanrı'ya tapanlarla, Agora'da da her gün gelip geçenlerle tartışıyordu Pavlos. 17. ayette böyle diyor. Pavlos Silas ile Timoteos'un yanına gelmelerini beklemeden iyi haberi yaymaya başlıyor. Pavlos hiç zaman öldüren, can sıkıntısına kapılan biri değildir. Aslında buna izin vermiyor. Silas ile Timoteos'u beklerken bir köşeye çekilip aklından türlü şeyler geçirebilirdi. Bu da can sıkıntısına, kişiyi hoşnutsuzluğa, hatta şüphelere bile sürükler. Pavlos ne yapıyor? Hemen işe koyuluyor. Roma kentinde en önemli yer çarşı meydanıydı. Agora diye bilinen bu yerde alışverişten çok kamu sorunları ve konuları görüşülür, çeşitli sorular tartışılır, kararlar verilirdi. Böylelikle halkın genel işlere katılması sağlanırdı. Pavlos da hemen buraya damlıyor ve orada gelip geçenlerle tartışıyordu. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla tartışmaya başladılar. Kimi bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Pavlos İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu diyor 18. ayet. Epikürosçuların felsefesi hedonistik, yani zevk düşkünlüğü felsefeye yakın bir felsefeydi. Kişinin kendisini denetlemesi gerektiğine inanan Stoacılar ise bugün bizim Stoikler, sevinç ya da kedere karşı kayıtsız olma düşüncesini benimseyenler dediğimiz gruptu. Epikürosçular insanın sınıra kadar varabileceğine ve bu yolla bedenin arzu ve tutkularını yenebileceğine inanıyorlardı. Bunlar kişinin isteklerinin bütünüyle karşılanması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu felsefeyi benimseyen insanlar bugün yeni ahlak deyip de akıllarına geleni yapan yoz gruplarla çok iyi anlaşırlardı sanırım. Oysa yeni ahlak demekle yeni bir şey yoktu ki ortada. Stoacılar ise bedenin ve arzularının denetim altında tutulması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu her iki felsefe grubuna mensup olan filozoflar, Pavlos'un neler söylediğini duymak amacıyla onun yanına gitmişlerdi. Pavlos her fırsatta herkesle durmadan konuştuğundan ona laf ebesi adını takmışlardı. Pavlos'un söyledikleri şeyler onlar için yepyeni şeylerdi. İsa ve ölümden diriliş konusu onlar için yabancı tanrılardı. Onlar Pavlos'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona, yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler 19. ayet. Ares ya da Arios eski Yunanlıların savaş tanrısıdır. Arios, Pagos, savaş tepe demektir. Romalılar bu tanrıya Mars, bu yere de Mars tepesi derlerdi. Mart ayının kökeni budur, buradan geliyor. Akropol'un kuzey batısına düşen tepede toplanan yargı konseyi bu adla tanınırdı. En başta yer tutan konseydi bu. Başlangıçta kentin kuruluşuna dayanırdı. Her sorun burada tartışılır, karara bağlanırdı. Arios Pagos'tan geçmeyen hiçbir felsefe ya da düşünce tutunamazdı. Sokrates'e bu tepede baldıran zehri içirildi. Pavlos'un bildirdiği ölülerden dirilme olgusu Atinalıları sarstı. Böylesini hiç duymamışlardı. Yunanlı filozoflar Pavlos'a, senin şu sözünü ettiğin yeni öğretişin ne olduğunu öğrenebilir miyiz diye soruyorlardı. Bu konularda daha çok şeyler duymak, öğrenmek istiyorlardı. Çünkü bütünüyle ruhsal karanlıktaydılar. Durumları Galatya, Filipi ya da Selanik'teki insanların durumundan çok daha kötüydü. Çünkü bu adamlar diğerlerine kıyasla kendilerinin bir şeyler bildiklerini sanıyorlardı. Tanrı'nın sözünü insanlara duyurmaya çalıştığınızda en zor olanı budur. Ben her şeyi biliyorum. İnanlılar arasında da ben zaten biliyorum gerekmez tutumu en tehlikeli tutumdur kardeşim. Bir vaaz dinlediğimiz, Tanrı sözünden bir yer okuduğumuz zaman bu şunun ya da bunun içindir diye düşünmemiz de çok tehlikelidir. Tanrı sözü benim için ve bana konuşuyor, konuşmak istiyor. Tanrı sözü onun ya da bunun için değildir, benim içindir. Çünkü sen bizim kulaklarımıza yabancı gelen bazı sözler söylüyorsun diyor Habercilerin İşleri 17-20-21'de. Bunların ne demek olduğunu bilmek istiyoruz. Bu filozoflar Pavlus'a bunu soruyorlar. Tüm Atinalılar, bu kentteki yabancılar yeni bir şey konuşmaktan ve dinlemekten başka hiçbir işle uğraşmazlardı. Atinalılar o güne kadar birçok filozof dinlemişlerdi ama Pavlos'un öğretisi gibi bir öğretiyi ilk kez duydukları görülüyor. Atina kenti bir fikir pazarıydı. Burada sayısız insan bilgi ve felsefe satarak geçinirdi. Bugün bazıları Pavlos'un Areopagos'un orta yerinde yenilgiye uğradığını, Atinalıların karşısında beklediğini bulamadığını söylüyorlar. Ben bu görüşte kesinlikle değilim, buna katılmıyorum. Bence burada söylenen sözler Pavlos'un verdiği en büyük vaazlardan birisidir. Pavlos, Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. Atinalı arkadaşlar, sizin her bakımdan dini bütün kişiler olduğunuzu görüyorum. Çünkü dolaşırken sizce dinsel önemi olan yerlere bakıyordum. Bu arada bir sunak gördüm. Üstünde bir yazı vardı. Bilinmeyen bir tanrıya. İşte bilmeden saygı gösterdiğiniz bu tanrıyı sizlere bildiriyorum. 22-23. Ayetlerde. Pavlos bir bilgin ve düşünürdü. Böyle önemli bir toplantıda konuşmayı yadırgamadı. Onları düşündürecek yolda konuştu. Diri Tanrı'yı bildirdi. Pavlos konuşmasına Atinalı arkadaşlar diyerek oldukça resmi bir dilde başlamıştı. Sonra şöyle dedi. Sizlerin her bakımdan dini bütün kimseler olduğunuzu görüyorum. Pavlos onların her alanda dindar olduklarını söylüyordu. Gerçekten de Atinalılar çok dindar kimselerdi. Tüm Atina putlarla doluydu. Atinalıların ve Yunanlıların tanrılarının sayısının haddi hesabı yoktu. Büyük tanrıları, küçük tanrıları vardı. Hemen hemen her şeyin bir tanrısı vardı onlar için. İşte bu nedenle Pavlos onlara sizin çok dindar olduğunuzu görüyorum diyordu. Atinalılar dindar kimselerdi ama diri tanrıya iman dindarlıktan geçmiyor. Biz Mesih'e geldiğimiz zaman o boş inancı kaybediyoruz. Bugün inanlılar arasında bile kurtuluş sevincini yaşamak için dinlerini, dindarlığını kaybetmeye ihtiyaçları olan çok sayıda insan vardır. Asıl sorun da zaten budur. Dikkat ederseniz Pavlos Atina'da bir Yahudi sinagoguna gitmemişti. Onun Atina'da atlama taşı olarak kullanabileceği bir sinagog bulunmuyordu. Pavlos bu insanların nelere tapındıklarını, tapınaklarını, putlarını ve sunaklarını görmüştü. Gerçekten de Parthenon adıyla bilinen o muhteşem tapınak, Atinalıların bakire tanrıçalara olan Atina için yapılmıştı. Herhalde heykeller ve putlar vardı. Pavlos şöyle diyordu, bütün bunları izlerken üzerinde bilinmeyen bir tanrıya diye yazı bulunan bir sunakla karşılaştım. Bilinmeyen bir tanrıya adlı bir sunak belki de Atinalıların geniş düşünceli olduklarını belirten bir simgeydi. Belki de bu onların bir tanrının var olduğuna inandıklarını ama onu tanımadıklarını gösteren bir simgeydi. Pavlos vermek istediği habere başlarken araç olarak bu konudan yararlanmıştı. Onlara bu bilmedikleri tanrı konusundaki gerçekleri anlatmak istediğini söyledi. Zaten Atinalılar her şeyi bildiklerini sanıyorlardı. Bu filozoflar grubu sık sık Atina'da bir araya gelir, felsefe yürütür, havadan sudan, oradan buradan konuşurlardı. Şimdi ise Pavlos onlara bu bilmedikleri tanrı hakkında konuşacaktı. Kimdir bu tanrı? Her şeyden önce onların bulmadıkları bu tanrı her şeyi yaratandır. Dünyayı ve onda bulunan her şeyi yaratan tanrı göğün ve yerin Rabbi olduğundan elle yapılmış tapınaklarda yaşamaz diyor Pavlos. Habercilerin İşleri 17-24'te. Tanrı bütün eski antlaşmada toplanma çadırı ve tapınağın yapımı konularında İsrail'e yol gösterirken bile kendisinin belirli coğrafi yörede oturmadığını açıklıkla dile getirmişti. Süleyman peygamber de bu gerçeği kabul ettiğini tapınağın açılış töreninde yaptığı duada şu sözlerle dile getirmiştir. Ama Tanrı gerçekten yeryüzünde oturur mu? İşte gökler ve göklerin gökü seni alamaz. Nerede kaldı ki benim yaptığım bu ev alsın? 25. ayette şöyle diyor Pavlos, sanki bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan elleriyle hizmet de sunulamaz. Yani Tanrı'ya, herkese yaşam, soluk ve daha başka her şeyi veren Tanrı'dır. İşte bu Pavlos'un ustaca indirdiği darbeydi. Onlara şöyle diyordu, Tanrı'nın sizin verebileceğiniz bir şeye ihtiyacı yoktur. Sizler ona bir sunak yapıyor, onu beslemek için önüne sunular getiriyorsunuz. Aslında onlar bunu iyi niyetle yapıyorlar. Bilinmeyen bu Tanrı'nın kendisini düşündüklerini bilmesini istiyorlardı. Pavlos ise onlara şöyle diyordu. Tanrı'nın sizin verebileceğiniz bir şeye gereksinmesi yoktur. Bizim ona verebileceğimiz şeyler şöyle dursun. Bizde olan her şeyi bize zaten veren O'dur. Bize yaşamı O veriyor. Nefesimizi O veriyor. Güneşi, ayı, yıldızları O veriyor. Bize bütün bu şeyleri O vermiştir. Bu Atinalılar güneşe taparlardı. Apollon'un her gün gökyüzünde at arabasıyla gezintiye çıktığını söylerlerdi. Pavlos ise güneşin Tanrı tarafından yaratıldığını ve güneşin bize bir armağan olarak verildiğini söylüyordu. O bize sadece fiziksel armağanlar değil ama aynı zamanda ruhsal armağanlar da vermektedir. Sonra Pavlos sözlerine şöyle devam ediyor. Her ulusa bağlı insanları tek atadan yaratmış ve yeryüzünün her yanında yaşamlarını sağlamıştır. Onlara ilişkin saptanmış tarih dönemlerini ve yaşam sınırlarını o çizmiştir. Burada söylenmek istenen düşünce, Tanrı tüm insan soyunu tek bir atadan, tek bir kişiden yaratmış, üretmiş, çoğaltmıştır. Bu ayet kardeşlik kavramından söz etmiyor. Kutsal yazıların tanıdığı tek kardeşlik ve sonsuza dek süren kardeşlik, Mesih ise de olan inanlıların kardeşliğidir. Diğer insanlarla hepimiz günahlı olarak kardeşleriz dersek daha doğruyu söylemiş oluruz çünkü hepimiz günahlıyız. Onlara ilişkin saptanmış tarih dönemlerini ve yaşam sınırlarını Tanrı çizmiştir. Böylece Tanrı'yı arasınlar, araştırarak onu bulsunlar diye. O hiçbirimizden uzak değil. Değerli dostum, Tanrı yeryüzündeki ulusları belirli yerlere yerleştirmiştir. Geçmişte yaşanan tüm savaşların ait oldukları topluluklarda kalmak, o topraklarla yetinmek istememelerinden kaynaklandığını görmek gerçekten dikkate değerdir. Bugün de öyle. Uluslar kendi topraklarıyla yetinmeyip komşularının topraklarına ya da doğal kaynaklarına göz dikince ne oluyor? Savaş oluyor. Gelmiş geçmiş savaşların hepsinin temelinde bu aynı neden yatar. Buradaki araştırarak onu bulsunlar sözü, onu el yordamıyla da olsa bulsunlar demektir. Ne var ki insan yaşayan ve gerçek olan Tanrı'yı bulmaya çalışmıyor. Ancak var mı yok mu diye sadece bakınıyor. Burada bir arama araştırma söz konusudur. Bu bizim iman hayatımız için de geçerlidir. İmanda büyümek, gelişmek, sağlıklı bir olgunlaşmak için Rabbi aramalıyız. Ama imanlının araması kurtulmak için değil, ona yakın olmak, onun bereketlerini görmek, onun isteklerini hayatımızda bilmek içindir. Bunu da ancak kendi sözünde yapabiliriz. Nitekim yaşamımız, hareketlerimiz ve varlığımız ondandır diyor Pavlos. Ozanlarınızdan bazılarında dediği gibi bizler de onun soyuyuz. Habercilerin İşleri 17-28. Pavlos'un Atinalı yazarlar ve ozanlar üzerinde de geniş bilgisinin olduğunu görüyoruz. Tek Tanrı gerçeğini anlatmak için bu ozanlardan olan Giritli Epimenedis'ten bir dize kullandı. Aynı ozandan başka bir kullanım içinde Titos 1.12'ye bakın. Pavlos onların Tanrı'nın çocukları değil Tanrı'nın soyu olduklarını söylüyordu. Burada onun değindiği şey yaratılış olayı ve yaratılış olayı yoluyla insanın Tanrı ile olan ilişkisiydi. Burada şunu da hemen söyleyeyim ki Pavlos burada bir panteist düşüncesi dile getirmiyordu. Yani doğada ve evrende bulunan her şeyin Tanrı'nın parçaları olduğunu söylemiyordu. O şöyle diyordu. Biz yaşıyoruz, hareket ediyoruz ve kendi kişiliğimiz vardır ama Tanrı'nın kendisi ise yaratılmış olan bu evrenin ötesinde dışındadır. Tanrı'nın soyu olduğumuza göre Tanrı'nın öz varlığının insan sanatı ve düşüncesiyle işlenmiş altına, gümüşe ya da taşa benzetilebileceği sanısına kapılmamalıyız. 29. ayet. Pavlos o ozonlardan alıntı yaparken hiçbir zaman o ozonların putperest görüşlerine katılmaz. Ne Yunan çok tanrıcılığını ne de stoacı panteizmi savunur. Pavlos Tanrı'nın yaratıcı olduğunu göstermişti. Şimdi ise onu kurtarıcı olarak gösterecektir. Tanrı bu türden bilgisizlik dönemlerini görmemezlikten geldi ama şimdi her yerde bütün insanların günahtan dönmelerini buyuruyor 30. ayet. Tanrı'nın putperestliğe göz yumduğu bir dönem vardı. Şimdi ise dünyaya ışık gelmiştir. Evet, Tanrı bugün her yerde insanların kendisine dönmelerini istiyor. Işık kişiye sorumluluk verir. Işığı gören kişi bundan sorumlu olur. Tanrı her yerde insanlara tövbe etmelerini emrediyor. Pavlos Tanrı'yı onun geçmişteki işlerini göstererek yaratıcı olarak tanıtmıştı. Sonra bugün yaptığı işleri göstererek onu kurtarıcı olarak tanıtıyordu. Şimdi de onu gelecekte yapacağı şeyleri göstererek insanların yargıcı olarak tanıtacaktı. Çünkü atamış olduğu bir adam aracılığıyla dünyayı adaletle yargılayacağı günü saptadı. Onu ölüler arasından dirilterek tüm insanlığa kanıt sağladı diyor 31. ayette. Tanrı insanı yargılarsa adil bir şekilde yargılar. Yargı elleri çivilerle delinmiş ve ölümden dirilmiş olan yargıç tarafından gerçekleştirilecek. Pavlos dikkat ederseniz İsa'nın ölümden dirildiğini her fırsatta dile getirmektedir. İsa Mesih'in ölümden dirilişi bütün insanlara duyurulması gereken bir haberdir. İşte bu nedenle Tanrı bütün insanların ileride bir yargı olacağından emin olmalarını istiyor. Ölülerin dirilmesi konusunu duyunca kimisi alay etti, kimisi de bu konuda seni başka bir kez yine dinlemek isteriz dedi 32. ayet. Bunlar alay ediyorlar. Çünkü Eflatun'un felsefesi ölülerin dirileceğini kabul etmiyordu. Eflatun'un felsefesinin diğer adıyla Platonculuğunun temel noktalarından biriydi bu. Bu felsefeye göre ölülerden dirilme yoktu. Bugün de fiziksel değil ama ruhsal diriliş vardır diyenler vardır. Bu görüş Eflatun felsefesinden gelen bir görüştür. Kutsal kitabın görüşü değil. Pavlos ölülerin fiziksel olarak dirileceklerini öğretmiştir. Bu nedenle ölümden diriliş olduğunu duyunca içlerinden bazıları onunla alay etmeye başladı. Böylece Pavlos onların arasından çıkıp gitti diyor 33. ayette. Bazı eleştirmenler Pavlos'un Atina'da yenilgiye uğradığını söylüyorlar. Pavlos hiç de yenilgiye uğramadı. İncil'le alay eden insanlar daima olacaktır ama aynı zamanda iman edenler de olacaktır. Ama bazı kimseler ona katılarak iman ettiler diyor 34. ayette. Bunların arasında Areopagos'tan Dionysios Damaris adlı bir kadın ve başkaları da vardı. Atina'da bir hayli insan Rab İsa Mesih'e iman etmişti. Pavlos bir yere gidip orada sevinç verici haberi vaaz ettiğinde Rab'be gelen insanlar olurdu. İşte görüyorsunuz, Pavlos hiç yenilgiye uğramadı. O orada büyük bir başarı sağladı. Tanrı sözü her nerede vaaz edilirse orada kardeşim dinleyenler ve iman edenler olacaktır. Ve buna karşı çıkanlar da olacaktır.